İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için.
Doğum mucizesi. Allah Kur'an'da insanlara kimi zaman göklerdeki ve yerdeki, kimi zaman da canlılardaki yaratılış mucizelerini kendi varlığının delilleri olarak örnek gösterir. Bu delillerin en önemlilerinden biri de insanın kendi yaratılışındaki mucizelerdir. Birçok ayette insanın ibret almak için bizzat kendi yaratılışına dönüp bakması öğütlenir. İnsanın nasıl var olduğu, var olurken hangi aşamalardan geçtiği detaylı olarak tarif edilir. Vakıa suresindeki ayetlerde insanın yaratılışı şöyle anlatılmaktadır. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratıcı biz miyiz? Vakıa suresi 57-59. İnsan bedenini oluşturan 60-70 kiloluk et ve kemik kütlesinin özü başlangıçta bir damla suda toplanmıştır. Akıl sahibi, duyan, gören, işiten ve vücut yapısı olarak oldukça karmaşık bir yapıda olan insanın bir damla sudan meydana gelmesi şüphesiz ki olağanüstü bir gelişimin sonucudur. Bu gelişimse elbette başıboş bir sürecin, rastgele oluşan tesadüflerin değil ancak bilinçli bir yaratılışın sonucunda gerçekleşmektedir. Varlığını zulüm ve büyüklenmeye kapılmadan akıl ve vicdan ölçüsünde değerlendiren insan, yalnızca kendini incelediğinde bile Allah'ın yaratmasının sayısız delillerini görecektir. Yemek yediğinde güç kazanması, ızgaranın, gülün, şeftalinin kokusunu alması, yediği yemeklerin tatlarını birbirine karıştırmaması, konuştuğunda sesini duyabilmesi, nefes aldığında kanının vücuduna gerekli besinleri ve oksijeni taşıması, istediği yere baktığında gözünün o noktayı odaklaması, gördüğü şeyleri hafızasında tutabilmesi, yürüyebilmesi, koşabilmesi, bu arada kalbinin hiç durmadan atması, hücrelerinin vücudunun ihtiyacına göre protein sentezlemesi ve bunlar gibi sayısız harika olay. Çoğu kontrolünün dışında haberi dahi olmadan gerçekleşen bu olayları derin derin düşünen şuurlu bir insan kusursuz bir yaratılışın eseri olduğunu anlar ve yaratıcısını tanıyıp onun kendini hangi amaçla yaratmış olduğunu anlamaya yönelir. İnsanın yaratılışının öyküsü birbirinden çok uzak iki ayrı yerde başlar. İnsan, kadın ve erkek bedeninde birbirinden tümüyle bağımsız olarak oluşan ama birbiriyle çok uyumlu olan iki ayrı özün, sperm ve yumurtanın birleşmesiyle hayata adımını atar. Erkek vücudunda dakikada ortalama 1000 adet üretilen spermler yapacakları yolculuk için sanki oradaki ortamı biliyorlarmışçasına özel bir tasarıma sahiptirler. Baş, kuyruk ve orta bölümden oluşan sperm, kuyruğu sayesinde ana rahminde kolaylıkla ilerler. Spermin baş kısmı koruyucu bir zırhla kaplanmıştır. Bebeğin genetik şifresinin bir bölümünü taşıdığı için özel olarak korunmaya alınmış olan bu bölümdeki zırhın faydası ana rahminin girişinde kendini gösterir. Buradaki ortam son derece asitlidir ve bu zırh spermin en değerli yükünü bu asit ortamından korur. Spermin bu şekilde tasarlanmasında özel bir yaratılış olduğu çok açıktır. Spermin gideceği yerin asitli bir ortam olduğunu bilerek kendine böyle bir koruma sağlaması elbette ki mümkün değildir. Çünkü sonuçta sperm gözle görülemeyecek kadar küçük, herhangi bir aklı, zekası, beyni olmayan bir hücredir. Bulunduğu yerden tamamen farklı bir yerde üretilen başka bir hücreye doğru yapacağı yolculukta karşısına çıkacak tehlikeleri bilmesi, kendinde buna göre tedbirler alması imkansızdır. Spermin, bu asidin varlığını bilen, spermi de onun yapacağı yolculuğu da varacağı yeri de bilen ve yaratan bir güç tarafından korunduğu son derece açıktır. Dişideki bir tuz tanesi büyüklüğündeki yumurta hücresi de spermi karşılamak için hazırlık yapar. Yumurtalıklarda oluşan yumurta önce karın boşluğuna bırakılır ve hemen sonra ana rahminin fallop tüpü denen uzantılarının ucundaki kollar sayesinde yakalanır. Yumurta hücresi olgunlaşıp uygun yerde beklerken spermlerin kendini kolaylıkla bulmasını sağlayan özel bir sıvıyı salgılamaya başlar. İşte bu sıvı sayesinde spermler başka bir yere gitmeden, hiçbir yanlışlık yapmadan doğrudan yumurtanın yerini bulurlar. Kısa bir özet olarak anlattığımız sperm yumurta buluşmasında görüldüğü gibi kadın ve erkek üreme sistemleri yumurtayla spermi buluşturacak şekilde özel olarak tasarlanmışlardır. Yumurtayla spermin karşılaşma anında gerçekleşen olaylarsa daha da ilginçtir. Yumurta hücresi güçlü bir zarla çevrilidir. Sperm hücreleri bu zarı geçmeden yumurtayı dölleyemezler ve bu yüzden öncelikle zarı delmek için çalışırlar. Yumurta hücresi burada yine farklı bir sıvı salgılar. Zarla karşı karşıya kalan sperm hücresinin baş kısmındaki koruyucu doku bu sıvının etkisiyle derhal çatlar. Spermin çatlayan baş kısmındaki enzimler de yumurtanın dış zarını eritir. Böylece sperm yumurta hücresinin içine adeta bir iş birliğiyle sokulmuş olur. Yumurta hücresini saran zar spermin girişinden 2 saniye sonra yaklaşık 1 dakika içinde kendini yeniler ve asla ikinci bir sperm hücresinin içeriye girmesine izin vermez. Rahmin içinde yumurtanın ve spermin kromozomlarının yan yana gelmesiyle yeni bir genetik program elde edilmiş olur. Böylece her ikisinde de bulunan kromozomlar birleşerek yeni bir insanın temel yapısını oluşturan zigotu meydana getirirler. Zigot döllenmeden 30 saat sonra ilk bölünmesini tamamlar ve iki hücreli döneme ulaşır. Bu iki hücre de birbirinin aynıdır. Bu olayla birlikte yaşamımızın 9 aylık anne karnındaki süresinin ilk günü başlamış olur. Günden güne bu iki hücre de bölünerek çoğalmaya başlar. Her 30 saatte bir bölünme gerçekleşir. Bu hücreler kümesi sürekli bölünerek çoğalırken aynı zamanda 9 ay boyunca yerleşeceği yere doğru da ilerlemektedir. Zigot, rahmin en uygun yerine yerleşmelidir. Öyle bir yer seçilmelidir ki hem 9 ay sonra kolay bir doğumun gerçekleşebileceği hem de zigota besin sağlayacak olan annenin kan damarlarına yakın bir yer olmalıdır. Zigot, işte tam bu özelliklere sahip olan yeri bulur ve uzantıları sayesinde toprağa tutunan kökler gibi döl yatağına tutunur. Peki sadece bölünmekte olan hücrelerden oluşan bu topluluk yani zigot kendisi için en uygun yeri nasıl seçmektedir? Henüz yeni meydana gelmiş bir hücre topluluğu içinde bulunduğu anne vücudunu nasıl bu derece iyi tanımaktadır? Bu gibi hesapları bir hücre yığınının yapamayacağı bir gerçektir. Çünkü daha ortada bilinçli bir canlı bile yoktur. Sözü edilen sadece bölünerek çoğalmış hücrelerden oluşan küçük bir et parçasıdır. Ama bu et parçası sanki çok akıllı ve bilinçli bir iradeye sahipmiş gibi tam yapışması gereken yere gider ve yapışır. Nitekim Kur'an'da Müminun suresinde Allah bizlere anne karnındaki gelişimin kendi başına ya da tesadüfi işleyen bir gelişim olmadığını, her aşamasının Allah'ın özel yaratmasıyla gerçekleştiğini şöyle haber vermektedir. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminun 12-14. Buraya kadar özet olarak anlattığımız insanın yaratılışındaki mucizeler daha pek çok ayette vurgulanır. Bu ayetlerde öyle bilgiler vardır ki bunlar 7. yüzyılda yaşayanların o dönemin sahip olduğu teknolojiyle asla bilemeyecekleri ayrıntılardır. Kur'an'ın indirildiği yüzyılda da insanlar doğumun temel maddesinin erkekten gelen meni olduğunu biliyorlardı. Çocuğun ortalama 9 ayda doğduğu da rahatlıkla gözlemlenen, bilmek için ekstra araştırma gerektirmeyen bir konuydu. Ancak biraz sonra sayacağımız Kur'an'da geçen bilgiler o devrin insanının bilgi seviyesinin çok üstünde bilgilerdi. Bunlar 20. yüzyıl bilimi tarafından bile çok yakın bir dönemde keşfedilmiştir. Kur'an'da spermden, meniden bir damla su olarak bahsedilir. 250 milyon sperm yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zorlu bir yolculuk geçirir. Ancak 1000 kadarı yumurtaya ulaşmayı başarır. Yarım tuz tanesi büyüklüğündeki yumurta spermlerden yalnızca birini kabul edecektir. Yani insanın özünü oluşturan meninin tamamı değil, ondan küçük bir parçadır. Kur'an'da bu durum şöyle açıklanmıştır. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Kıyamet Suresi 36-37. Dikkat edilirse Kur'an'da insanın meninin tamamından değil, onun içinden alınan küçük bir parçadan yaratıldığı haber verilmektedir. 1400 sene önce bildirilen bu ifadedeki bir damla ifadesi günümüz modern bilimi tarafından yeni keşfedilmiştir. Bu da Kur'an'ın ilahi kaynaklı olduğunun bir başka delilidir. Meni olarak adlandırılan ve spermleri taşıyan besleyici sıvı sadece spermlerden oluşmaz. Aksine meni birbirinden farklı sıvıların karışımından oluşur. Bu sıvıların spermin gerek duyduğu enerjiyi karşılayacak olan şekeri bulundurmak, baz özelliğiyle ana rahminin girişindeki asitleri nötralize etmek, spermin hareket edeceği kaygan ortamı sağlamak gibi görevleri de vardır. Ne ilginçtir ki Kur'an'da meniden söz edilirken bu gerçeği de işaret edilmekte ve meni karmaşık bir sıvı olarak tarif edilmektedir. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. İnsan Suresi 2. Bir başka ayette ise yine meninin bir karışım olduğuna işaret edilir, insanınsa bu karışımın özünden yaratıldığı vurgulanır. O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Secde Suresi 7-8. Müzik. Türkçe'ye öz olarak çevrilen Arapça sulala kelimesi, öz ya da bir şeyin en iyi kısmı demektir. Bu kelime bütün hallerde bir bütünün bir kısmı anlamına gelir. Bu durum Kur'an'ın insanın yaratılışını en ince detayına kadar bilen çok üstün bir aklın, yani Allah'ın sözü olduğunu göstermektedir. Çok yakın bir zamana kadar bebeğin cinsiyetini erkek ve kadın hücrelerinin beraber belirlediği sanılıyordu. Ancak 20. yüzyılda genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte kadının çocuğun cinsiyetinde hiçbir rolü olmadığı, bebeğin cinsiyetini spermin taşıdığı kromozomun belirlediği anlaşılmıştır. Oysa Kur'an, genlerin keşfinden 13 yüzyıl önce bu bilgiyi insanlara vermiştir. Necm suresinde erkeklik ve dişiliğin rahme dökülen meniden yaratıldığı, yani cinsiyetin kökeninin kadın değil erkek olduğu şöyle haber verilmektedir. Rahme dökülen meniden erkek ve dişi iki çifti o yarattı. Necm suresi 45-46. Erkekten gelen sperm ve kadındaki yumurta birleştiğinde doğacak bebeğin ilk özü de oluşmuş olur. Biyolojide zigot olarak tanımlanan bu tek hücre hiç zaman yitirmeden bölünerek çoğalacak ve bir et parçası haline gelecektir. Ancak zigot bu büyümesini boşlukta gerçekleştirmez. Rahim duvarına tutunur. Gelişimi için ihtiyaç duyduğu maddeleri annenin vücudundan alabilmek için rahim duvarına adeta yapışır. Ancak Allah, Kur'an'da anne karnında büyümeye başlayan zigottan söz ederken onu hep alak olarak tanımlamaktadır. Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak Suresi 1-3. İnsan, kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu, derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Kıyamet Suresi 36-39. Ayetlerde geçen alak kelimesinin Arapçadaki anlamı ise bir yere asılıp tutunan şeydir. Hatta kelime asıl olarak bir bedene yapışıp oradan kan emen sülükler için kullanılır. Bu kelime rahim duvarına yapışıp oradan yaşamı için gerekli maddeler emen zigotu tanımlamak için kullanılabilecek en uygun kelimedir. Anne karnındaki zigotun durumunu gösteren bu bilginin anne karnını görüntüleyecek aletler olmadan edinilmesi imkansızdır ki bu da çok yeni bir teknolojidir. Bundan 14 yüzyıl önce ise hiç kimsenin böyle bir bilgiye sahip olamayacağı da açıktır. Görüldüğü gibi Kur'an ayetleri bize daha 14 yüzyıl önceden anne rahminde günümüz teknolojisiyle yeni tespit edilen olayları ince ince tarif etmektedir. Sonuçta insanın yaratılışındaki mucizelerle birlikte bir yandan da 20. yüzyıl teknolojisinin keşfettiği gerçekleri bize 1400 yıl önce haber veren Kur'an'ın bilimsel mucizeleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Embriyonun rahime tutunması ve yerleşmesi sağlandıktan sonra hücreler farklılaşmaya başlar. Her hücre hangi organı oluşturacaksa onun için gerekli olan yapıyı yavaş yavaş kazanmaya başlar. Bugün insan vücudunda yüzlerce tür farklılaşmış hücre bulunduğu bilinmektedir. Bunların hepsi tek bir hücreden, zigottan oluşmaktadır. bilim adamları zigotun gelişimi sırasındaki çeşitli hücrelerin fonksiyonlarını çok iyi bildikleri halde bunu harekete geçiren ve kontrol eden mekanizmayı tam olarak çözebilmiş değildir. Hücreler bilmedikleri bir dünyanın şartlarına göre değişikliğe uğramaktadır. Böylece ışığa karşı hassas göz hücresini, ağrıyı, sıcağı, soğuğu algılayacak sinir hücrelerini, ses titreşimlerini hissedecek kulak hücrelerini, gıdaları sindirecek sindirim sistemi hücrelerini oluşturmaktadırlar. Tüm bunları nasıl yaparlar? Bu ayrıma hücreler mi karar vermektedir? Kendi kendilerine insan gözünü ya da kalbini oluşturmaya karar verip bu akıl almaz işi onlar mı başarmaktadır? Yoksa onlar bu işe uygun olarak mı yaratılmışlardır? Akıl ve sağduyu kuşkusuz son seçeneği kabul edecektir. Hücreler Allah tarafından yaratılmıştır ve görevlendirilmiştir. Bebek, gelişmesi için gerekli olan besini, oksijeni ve korumayı sağlayan çok özel bir sıvı içinde yaşar. Bu sıvı amniyon sıvısıdır. Amniyon sıvısı albümin, şeker ve tuz eriyikleri içerir ki bunlar yeni gelişen bir canlının tam ihtiyaç duyduğu maddelerdir. Şimdiye kadar hiçbir bilim adamı bu yararlı sıvıyı vücudun nasıl oluşturduğunu ve bebeğin ihtiyaçlarını nereden bildiğini açıklayamamıştır. Amniyon sıvısının önemli bir görevi de amniyon zarının cenine yapışmasına engel olmaktır. Zira böyle bir şey olursa anormal doğum vakaları meydana gelecektir. Ayrıca cenini annenin maruz kalacağı ani çarpmalardan, zor hareket ve düşmelerden koruyan amniyon sıvısı rahim içinde cenine tam bir süspansiyon görevi görür. Bu olaya Kur'an'ın Mürselat suresinin 20. ve 21. ayetlerinde şöyle dikkat çekilmiştir. Sizi basbayağı bir sudan yarattık. Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Muhteşem olan diğer bir yapı ise amniyon sıvısını barındıran plasentadır. Plasenta çok yönlü bir doku olarak bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynar. Bebek için gerekli maddeleri seçmek, bebeği korumak ve onun ihtiyaçlarını gidermek gibi son derece hayati görevleri vardır. Plasenta bu görevleri yapmakla akciğer, mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek gibi organların görevlerini yüklenmiştir. Bunları bebeğin değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapar çünkü plasentanın yapısı tüm bu alışverişi başarıyla sürdürecek nitelikte düzenlenmiştir. Bu ana kadar anlattığımız tüm işlemlerin sonunda bebek annesinin karnındaki gelişimini tamamlamış ve dünyaya gelmiştir. Bu haliyle anne karnındaki ilk halinden 100 milyon kat daha büyük, 6 milyar kat daha ağırdır. İnsanın yokluktan canlı ve bilinçli bir varlık olmasına varan yolculuğundaki en önemli dönemlerinden biri doğumu takiben başlayan bebeklik dönemidir. Henüz kendini koruyacak güce sahip olmayan bebek bütün besinlerini annesinin sütünden alır. Anne sütü bu çağında bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere hazırlanmış eşsiz bir karışımdır. Anne sütü öylesine mucizevi bir karışımdır ki günümüz gıda teknolojisinin yüksek imkanlarıyla üretilmekte olan bebek mamaları yapılan tüm çalışmalara rağmen anne vücudunda doğal olarak salgılanmakta olan bu karışımın yerini tutamamaktadır. Anne sütünün en ilginç özelliği bebeğin gelişme dönemlerine göre karışımının değişmesidir. Sütün kalori miktarı ve besin dengesi bebeğin erken veya zamanında doğmuş olmasına göre de değişiklikler gösterir. Bebek erken doğumla dünyaya gelmişse, anne sütünün içerdiği yağ ve protein miktarı normal olgunluktaki bebeğinkine göre daha fazladır. Çünkü erken doğan bebeğin yüksek kaloriye ihtiyacı vardır. Bu oran, bebeğin gelişimine göre emzirme süresince farklılıklar göstererek en mükemmel birleşimleri içerir. Peki, sütün karışımını bebeğin ihtiyaçlarına göre ayarlayan kimdir? Bunu yapan anne olamaz. Çünkü sütün içinde hangi maddelerin olduğundan bile haberi yoktur ki, bu maddelerin oranını ayarlasın. bu maddeleri bilse bile vücudunda oluşan süte müdahale etmesi mümkün değildir. Sütün sahip olduğu özelliklerin tesadüfen zamanla gelişmesi gibi bir şey de söz konusu değildir. Çünkü anne sütü çok planlı, zamanlaması olan, ani durumlara hemen uyum gösteren bir yapıya sahiptir. Bu hassas oranlar çok açıktır ki annenin vücuduna da bebeğin vücuduna da hakim olan üstün bir akıl tarafından ayarlanmaktadır. Başka bir ifadeyle anneyi de bebeği de yaratmış olan Allah, annenin bedenindeki sütün salgılanışını bebeğin ihtiyacına göre ayarlamış ve düzenlemiştir. Dünyaya yeni gelen bebek çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Çevresi farkında olmadığı milyonlarca düşman tarafından kuşatılmıştır. Gözle görülemeyen bu düşmanlar bakteriler ve virüslerdir. Normal bir insan bedeni sahip olduğu savunma sistemi sayesinde bu düşmanlarla 24 saat aralıksız savaşır. İşte yeni doğan bir bebek için problem burada ortaya çıkar. Çünkü bebeğin vücudunda kendini bu düşmanlara karşı koruyacak bir savunma sistemi henüz yoktur. Bu noktada çok büyük bir mucizeyle karşılaşılır. Bebeğin ihtiyacı olan savunma sistemi elemanları, yani antikorlar ve savunma hücreleri, anne sütünün içinde bebeğe hazır olarak verilir, adeta paralı askerler gibi ait olmadıkları bir vücut için savunma yapar ve bebeği düşmanlarından korur. Yine bebeğin sindirim sistemi anne sütüyle gönderilen bazı besinleri emebilecek güçte değildir. Ancak anne sütünün içinde bebeğin sindirim sisteminin bu besinleri emmesini sağlayacak özel enzimler bulunur. Yani bu besinleri anne sütüne yerleştiren Allah, bu besinlerin emilmesinin sağlanması için gerekli olan yardımcı maddeyi de anne sütüne eklemiştir. Geçtiğimiz yıllarda anne sütünün bebeğin hayati ihtiyacı olan D vitamininden yoksun olduğu zannedilmiş ve bu sözde eksik dış katkı maddeleriyle sağlanmaya çalışılmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda gelişmiş aygıtlarla yapılan incelemeler sonucu dünyada suda çözülebilen tek D vitamini türünün anne sütünde bulunduğu ortaya çıkmış ve bu maddenin anne sütündeki diğer maddelerle birleştiği zaman bebeğin ihtiyacını mükemmel bir şekilde giderdiği tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi anne sütü bebek için kusursuz, benzersiz ve yeri doldurulamaz bir besin maddesidir. İşte bu noktada şu soruyu sormak gerekir. Anne sütü tesadüfen oluşabilir mi? Bilindiği gibi evrim teorisi, canlıların bugünkü durumlarına milyonlarca yıl süren bir kademeli evrimle ulaştığını öne sürer. Evrime göre canlılık bugünkü mükemmel şekliyle ortaya çıkmamış, ancak çok sayıda tesadüfün birbirine eklenmesi ve bunların yararlı olanlarının seçilmesiyle gelişmiştir. Bu iddianın geçersizliğini ispatlayan sayısız delil vardır. Ancak sadece anne sütüne bakarak bile evrim iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu görebiliriz. Sütün özelliklerinin sabit kalmaması, bebeğin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli değişebilmesi, bebeğin anne sütü sayesinde savunma sistemine sahip olması, bebeğin henüz güçsüz olan sindirim sisteminin anne sütüyle gelen enzimler sayesinde görevini yapacak hale gelmesi, anne sütündeki vitaminlerin bebeğe en faydalı olacak formda bulunmaları. Bütün bu özellikler evrim senaryosu için birçok yeni açmaz çıkarmaktadır. Çünkü bu özelliklerin varlığını tesadüflerle açıklamak mümkün değildir. Bunların açıklaması ancak üstün ve mükemmel bir yaratılıştır. Anne sütü evrim teorisinin doğal seleksiyon kavramını da geçersiz kılar. Çünkü doğal seleksiyon tezine göre doğada her zaman için güçlüler ve iyi adapte olmuş olanlar yaşar, zayıflarsa yok olup gider. Buna göre erken doğan zayıf bir bebeğin de iyi durumda olanların arasından ayıklanması gerekirdi. Halbuki bu bebeğin hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü besin en mükemmel biçimde yaratılmış olan anne sütünde yer almaktadır. Bu da doğada evrim teorisinin hayal ettiği türden bir doğal seleksiyonun olmadığını, zayıfları koruyan özel mekanizmalar bulunduğunu gösteren önemli delillerden biridir. Görüldüğü gibi anne sütü, evrimle asla açıklanamayacak sayısız özelliğiyle başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Nitekim evrim teorisinin tüm diğer iddiaları gibi insanın evrimi iddiası da sadece hayali bir senaryodur ve bilimsel bir temeli yoktur. İnsan vücudunun işleyişine ilişkin bilimsel bulgular değerlendirildiğinde ortaya çıkan gerçek şudur. İnsanlar ve diğer tüm canlılar evrimin veya tesadüfi olayların değil, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Allah'ın kusursuz yaratışının eseridirler ve bilim kaydettiği her gelişmeyle bu gerçeği doğrulamaktadır. Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.